أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mevzu hadisler konusuna gelmiştik. Tabi bunlara hadis denmesi hadis olduklarından değil. Mevdu kelimesi, tabi biz datları z okuyoruz Türkçe'de. Mesela mazi diyoruz. Aslında madidir Arapça'da. Dat, dat harfini söylemek çok zor olduğu için kolayına gidilmiş. Bazıları del gibi kalın şekilde okumak şartıyla dağ şeklinde, bazıları da z şeklinde okumuştur. Ama tabii ki z biçiminde okunuşu tamamen yanlıştır. Bize o yanlış şekli geçmiştir. Yani madi tam olarak dat çıkartılamasa bile, ama hiç olmasa ona yakın olur. Ama mazi dendiği zaman tamamen yanlış olmaktadır. Başka bir harfe tamamen benzemiş olmaktadır. Mesela vele dalin derken de aynı şekilde vele zalin deseniz mesela olur mu? Bambaşka bir harf olmuş olur yani. Olmaz. Neyse, biz Türkçe'de işte böyle bir hata, yani kelimeleri Arapçadan alırken bazılarını böyle bir yanlış ile almışız. Mevzu hadis de aynı şekilde. Mevdu yani. El-hadisul mevdu, vada edilmiş, konulmuş olan, yani sonradan ortaya konulmuş, yani uydurma manasında. Hadis alimleri zaten bütün ömürlerini bu uydurmaları sahih olanlarından ayırmak için bütün enerjilerini bu yolda harcamışlar, bütün ömürlerini bu işe vermişlerdir. Yani kendilerini bu işe adamış kimselerdir aslında muhaddisler. Allah Resulüne ait olmayan bir söz Peygamberimize ait zannedilmesin. Ve çünkü hadis demek din demek, sünnet demek, din demek. Yani Kur'an'ı açıklıyor. Dolayısıyla çok önemli. Onun için bunun üzerinde çok durmuşlardır. Ve bir takım yollar ile hadisin uydurma olduğunu anlamışlardır. Tabi üzerinde kafa yora yora uzmanlaşmışlar ve nasıl anlayacaklarını da artık keşfetmişlerdir. Zaten kaç haftadan beri usul hadis derslerinde usul hadis ilminin kurallarını açıkladık. O kurallara göre anlıyorlar elbette, ama sadece onlara göre değil. Yani hadisin hangisi sahihtir, hangisi hasendir, hangisi zayıftır, zayıfın hangi çeşidindendir, bunları hepsinin kuralları var, tarifleri var. Ama bu uydurma sözler, uydurma hadis denilen, mevdu hadis denilen bu sözleri anlamanın başka yolları da vardır. İşte onlar birkaç maddede yazarımız özetliyor. Nasıl anlaşılır? Bazen yapan kişi kendisi itiraf eder. Ben bu kadar hadis uydurdum demiş olabilir. Böyle anlaşılmış olur. Zaten o zaman hiçbir şüphe kalmaz. İkinci yöntem olarak hadis diye rivayet edilen o sözde gramer hataları ve mana bozuklukları. Yani Peygamberimiz fasih konuşan bir insandır. Böyle fasih konuşmaya, fasih kelama uygun olmayan bir üslup tarzı varsa, bu da o hadisin uydurma olduğunun delili olmaktadır. Çünkü Peygamberimiz o şekilde konuşmazdı. Ama tabii ki burada şöyle bir durum olabilir. Yani hadisler mana olarak naklediliyor. Lafız ezberlenemediğinde, lafzi rivayet yani mümkün olmadığında, manevi rivayet, hadisi iyi anlamış ravi mana olarak nakledebiliyor. Dolayısıyla acaba ravinin yani mana olarak rivayet doğru olsa da o bozukluklar, o lafzi manevi bozukluklar, gramer hataları falan, bunlar acaba yani raviden kaynaklanıyor olamaz mı? Olabilir ama biz emin olamayız ondan. Yani manada da bir bozukluk olabilir çünkü. Lafızlarda ve gramerinde hatalar olan, bozuk bir Arapçayla gelmiş olan, hadis diye rivayet edilen şey, ya manasında da öyle bir durum varsa, yani gramer hataları yapan bir ravi acaba manayı da doğru şekilde anlayabilmiş mi? Böyle bir şüphe akla gelir. Ve muhaddisler böyle durumlarda aynı zamanda şuna bakarlar. Sahih hadislerde bir aydınlık vardır. Bu işte sürekli uğraşan kimseler o aydınlığı görebilir. Nasıl ki mesela çok tatlı yiyen bir insan tatlının kalitesini hemen anlar. Mesela çok balık yiyen bir insan balığın farkını, kalitesini hemen anlar. Ama mesela ben hiç anlamam mesela. Yani bana kefali de getirsen anlamam, levreye de getirsen anlamam, sazağı da getirsen anlamam. Hepsi bana aynı gibi geliyor yani. Şimdi bu muhaddisler de böyle anlıyor. Yani bu sözde parlaklık yok. Bu sözde bir nur yok. Normal bir insan sözü. Bu da bir onlar için bir delil olabiliyor. Yani en azından kendisi için. O hadis hakkında karar vermesinde en azından yardımcı oluyor. Bu hisleri, bu anlayışı kendisine yardımcı oluyor. Mana bozukluğu varsa, yani uydurma olmasa da en azından bununla amel edilemez. Yani demek ki bu öyle bir ravinin rivayetidir ki, demek ki hıfzı zayıf olan, zaptı yani zayıf olan birisinin rivayetidir. Dolayısıyla böyle yanlış anlamış da olabilir. Yanlış aktarıyor olabilir. Çünkü mana bozuk, gramer hataları çok. Yani biz buna nasıl güveneceğiz? Dolayısıyla muhaddisler buna bakıyorlar. Bir başka kaidemiz, akla, hislere ve görülen şeylere muhalif olması onun mevzu olduğunu gösterir. Çünkü sahih bir hadis akla muhalif olmaz. Gerçek akla. Ama bugün akıl diye ortaya konulan şeylerin bir kısmı nefistir aslında. Adamın nefsine uygun gelmiyor, akla uygun değil diyor. Yani mesela diyelim ki rejimle ilgili hadisler adamın aklına sığmıyormuş. Yani niye sığmıyor anlamıyorum ben. Onun aklına sığmaması da benim aklıma sığmıyor yani. Yani rejimi hangi mantıkla inkar ediyor? Yani Kur'an-ı Kerim bazı suçluların elinin ve ayağının çaprazlama kesilip idam edilmesini Kur'an da söylüyor. O zaman bunu da mı inkar edeceksin? Hadi bu hadistir ya, bu Kur'an-ı Kerim. Yani bunun akla sığmayan recmi, inkarı gerektiren ne var yani mesela? Kur'an'da buna aykırı bir hüküm mü var? Akla sığmayan tarafı neresi? Bu çirkin bir günahtır ve de insanoğlunun en zayıf olduğu noktalardan birisidir. Zina insanoğluna tatlı gelmektedir. Dolayısıyla bunu frenlemek için şiddetli bir ceza uygun görülmüştür. Bunun izahı budur. Bununla ilgili sahih hadisler var. Hatta Tevrat'ta bile recim hükmü var. Demek ki geçmiş şeriatlerde de böyle bir hüküm konulmuş. Yani şimdi akla uygun olmalı, tamam da mesela bunun akla uymayan tarafı neresi yani? Mesela hırsızın elinin kesilmesi Kur'an'da yok mu? Var. Yani idam yok mu İslam'da? Var. İşte bu da böyle bir idam. Ve çirkin bir iş olduğu için zina, hem de muhsan olduktan sonra nikah ve cima gerçekleşmiş, muhsan sınıfına girmiş olduktan sonra zina çok çirkindir. Dolayısıyla da buna şiddetli bir ceza verilir. Zaten de 4 tane erkek şahidin şahadetiyle ancak verilebiliyor bu ceza, ya da kendi itirafıyla. Kendi itiraf etmişse zaten etmiş. 4 tane erkek şahit görmüşse, yani bu demek ki ne kadar hayasızmış ki 4 tane erkek şahit görecek kadar aleni yapmış yani. Yani bazı şeyler bugün bazı hadisler bazen inkar ediliyor, uydurma denilerek yahut da zayıf denilerek reddediliyor ve akla ya da İslam'a aykırı görüldüğü için. Yani bunun İslam'a aykırı tarafı neresi? Akla aykırı tarafı neresi mesela? Yani hadisler sahihse mesele yok. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Herkesin aklıma sığmıyor demesinin bir kıymeti olamaz. Akıllar çoktur ve biraz da aslında aklına sığmıyor değil de imanına sığmıyor aslında. İmanı zayıf olunca hiçbir ceza olmasını istemiyor. Aslında Kur'an'daki bazı cezalar hadislerde olsaydı, Kur'an'da olmasaydı onları da yine akla aykırı bulacaktı herhalde böyleleri. Kur'an'dadır diye konuşamıyor. Onlara da ne yapıyorlar? Bu tip adamlar. Onları da değişik şekillerde yorumluyorlar. Yumuşatıyorlar. Onu inkar edemeyince bu sefer de manayı bozuyorlar. Akla aykırı demek, herkesin aklına aykırı olan demek, senin aklına aykırı olan demek değil. Ve akıllı adamların ve nefsin baskısı altında olmayan aklın akla aykırı olanlar, nefsin baskısı altında olan bir akıl zaten akıl değildir, akıl olmaktan çıkmıştır ve onun bir kıymeti yoktur. Akla aykırı mesela ne gibi yani? Mesela bilime aykırı, kesinleşmiş verilerine aykırı. Mesela domates her derde devadır dendiği zaman bunun böyle olmadığı biliniyor. Mesela bunun uydurma olduğu anlaşılır. Akla aykırı böyle bir şey yani. Mesela şu sureyi Veya şu duayı işte 10 defa okursan, 5 defa okursan hayvanların konuşmasını anlarsın. Mesela. Vallahi biz 10 da okuduk, 20 de okuduk, 30 da okuduk ama anlamadık yani bugüne kadar. Yani mesela bunun gibi akla aykırı demek yani böyle şeyler yani. Mantığın kabul etmeyeceği. Yani bu tarzda şeyler. Yahut da mesela tarihe aykırı. Tarihen kesinlikle bilinen bazı şeylere aykırı. Bunlar tabii ki mevzu olduğu buradan anlaşılmış olur. Diyelim ki mesela bir rivayette hani şöyle dense Mus'ab bin Umeyr'i bir münafık öldürecek mesela, hani böyle bir şey olmuş olsa, halbuki biz biliyoruz ki Mus'ab bin Umeyr kafirler tarafından öldürülmüştür, bir münafık tarafından değil. Tarihen belli yani, nerede şehit olduğu, ne olduğu belli. Şimdi böyle olunca anlaşılır ki bu yalan yani. Akla, tarihe, hislere, müşahadelere aykırı olması bu. Yoksa adam kendi kafasına göre bu benim kafama uymuyor, böyle şey olur mu diyor mesela. Halbuki onun bir tevili var. Yani mesela diyelim ki siyah köpek şeytandır dendiği zaman rivayetten bu şekilde gelmiştir. Şimdi yani siyah köpek niye şeytan olsun canım? Bu benim aklıma sığmıyor. Hayvan ne güzel bir hayvan işte. Allah öyle yaratmış. Niye şeytan olsun? Denilemez. Eğer raviler sağlamsa, hadis ilmine göre sahih ise böyle bir tenkit yapılamaz. Çünkü onun bir tevili vardır. Acaba neyi kastediyor? Bilen birisi açıklama yapar. Biz de anlamış oluruz. Yani böyle demesi gerekirken hayır ben bunu kabul etmiyorum, bu benim aklıma sığmıyor. Veya mesela diyelim ki bir rivayette işte Hazreti Ali'nin ayağına diyelim bir ok değmiş, saplanmış, işte onu ben namazdayken çıkarın demiş hissetmemem için. İşte bu benim aklıma sığmıyor. İnsan oku hissetmez mi yani çıkartılırken? Mümkün mü yani böyle bir şey? Ya sen aklına sığmayabilir ama yani böyle bir olay olabilir. Yani sen zaten ne sen ne de ben o değiliz yani. Bugün mesela görüyoruz ki adam şişi sokuyor, geride çıkartıyor, kan da çıkmıyor. Şimdi mesela bu da sen aklına sığmıyordur ama oluyor, gözümüzün önünde oluyor yani. O halde yani benim aklıma sığmıyorsa o yoktur demek tamamen görmediğime inanmam diyenlere benzemek olur. Halbuki bazen belki senin aklının darlığından senin aklına sığmıyor olabilir yani. Daha geniş akıllı bir adam belki de çok mantıklı görür yani. O yani aklın darlığıyla alakalı. Yani şimdi mesela bir karpuzu bir bardağın içine koyamazsın. Sığmaz. O halde bu karpuz değildir diyemezsin, ya da işte bu karpuz yanlıştır diyemezsin. Senin kafan yani dar, senin bardağın küçük yani. Bu noktaya da dikkat edilmeli. Bunu özellikle belirtmemin sebebi bu zamanda bazı sahih hadisler bile, hatta mesela diyelim ki rejimle ilgili hadis mevdudi bu hadislerle ilgili olarak mütevatire yakındır diyor. Yaptığı araştırma sonucunda mütevatire yakın olduğunu söyler ki bütün mezheplerde de rejim vardır. Yani mesela diyelim ki mürteddin öldürülmesi benim aklıma sığmıyor, olur mu böyle şey, işte fikir özgürlüğü İslam'da yok mudur, işte bu adam Müslüman olmuş olabilir ama daha sonra dinden dönebilir, Yani bu döndüğü zaman nasıl öldürülür? Hani fikir özgürlüğü falan. Şimdi bu hadislerde var. Bütün mezheplerin de kabul ettiği hadisler bunlar. Yani senin aklına sığmayabilir ama aklına sığmış bir adamdan sebebini sor o zaman. Yapman gereken budur. Şimdi mesela diyelim ki Einstein'ın bir teoremi bizim aklımıza sığmayabilir çünkü onun kadar uzmanı değiliz. Hoca tahtada anlattığı halde Newton'un bir teoremini mesela veya formülünü biz anlayamıyoruz yani. Hoca anlattığı halde anlayamıyoruz çünkü uzmanı değiliz. Uzmanlaşan adam onu kendi bulmuş bile, biz bulunanı anlayamıyoruz bile icabında çünkü uzmanı değiliz. Onun için yani ben anlayamıyorsam o yanlıştır. Bu mantık mantık değil. Yani bu aslında kibirden kaynaklanmaktadır. Farkında olmadan bazı insanlar farkında olmayabilir ama baştan tırnağa her tarafı kibirdir. Ben anlayamıyorsam böyle bir şey İslam'da olamaz. Bu çok çirkin bir mantık yani. Yani kendini böyle çok bir şey zannetmek bu. Yani din ben ne diyorsam onu der mutlaka. Dinimiz akıl mantık dinidir hani derler ya. Yani bu senin aklın değil canım, tamam din akla önem verir de fakat senin aklına sığmayan şey dinde yok demek değil ya. Yani melekler de aklına sığmayabilir ama var melekler. Cinler de aklına sığmayabilir. Cinler inkar edenler de var. Ama Kur'an vardır diyor, yani cin taifesi var diyor. Eski insanların mesela aklına sığar mıydı mikrop diye bir şeyin varlığı? Ama var işte mikrop. Bak bugün artık herkes anlıyor ve konuşuyor ve kabul ediyor. Mikroskopla da görülebiliyor. Evvelki insanların aklına sığmıyordu, gözüyle de göremiyordu. Ama var. Yani bu şekilde bir mantık yanlış. Ama akla demin anlattığım şekilde böyle taban tabana zıt, bilime taban tabana zıt, ispatlanmış olan bilime, teori biçiminde olanlara değil, ispatlanmış olan bilime taban tabana zıt bir şey tabii ki mevzu hadis olma ihtimali yüksektir. Bunlar birer alamettir. Bu alameti gördüğü anda muhaddis üzerinde dikkatle durur. Evvela neye bakmış oluyor yani? Şu anlattıklarımızdan ne anlaşılıyor? Metne bakıyor. Metne bakıyor. Metin akla, mantığa, bilime, şuna buna ters ise demek ki metne bakıyor yani. O zaman diyor ki bu uydurma. En azından şüpheleniyor. Ondan sonra ravilerini daha dikkatle inceliyor. Üzerinde duruyor. Çünkü bakıyor yani mesela gramer bozuklukları var, mana bozukluğu var, tarihe ters durumlar var, bilime ters, akla mantığa ters durumlar var. O zaman üzerinde dikkatle duruyor, ravileri tek tek incelemeye alıyor. Zaten tek tek incelemeye alıyor da daha fazla acaba bir illet var mı bir yerinde? Daha dikkatle üzerinde duruyor. Bu alametleri gördüğü zaman üzerinde daha dikkatle inceliyor. Ve zaten böyle bir alamet olduğu zaman ekseriyetle %99 onun ravilerinden birisinde bir problem vardır. Kesin yani. Kesine yakın yani daha doğrusu. Böyle bir alamet varsa %99 onun ravilerinde bir problem vardır. Bu gibi bir alamet taşıyan bir rivayet, bir hadis diye iddia edilen bir şey raviler incelendiğinde bir şey görülecektir. Ya bir şazlık durumu, ya bir illet, ya bir inkıta, bir şey görülecektir.
Mesela o dönemki muhaddislerin anlayamayacağı cinsten bilimsel bir tanım hadisler de vardır. Örneğin Sivrisinek'in kanadları veya büyük köpeğin bir kabyalaması ile ilgili. O dönemki bilimde bilinmiyordu. Hani konuyla ilgili muhaddisler hadislerin sahih olmasından dolayı o anki Bilal Efendi'ne akla uymuyor sonuç itibariyle. Burada mevzu denilmiş. Bunu nasıl...
Şimdi mesela Allah Resulü bir kaba sinek düştüğü zaman onu tam batırın dediği zaman elbette o zamanki insanlar bunun hikmetini anlayamamış olabilir. Ama onun bunun akla bir aykırı tarafı da yok. Batırın. O günkü insan sebebi hikmetini anlayamıyor. Ama akla da aykırı bir tarafı da yok. Buradan şunu anlıyoruz. Muhaddis kendi zamanına kadar henüz bulunamamış veya kendi aklın ile bulamadığı bir sebep varsa, bir hikmeti varsa, mesela hadiste bir hikmet varsa, onu bulamıyorsa kendisi veya bilim o zamana kadar bulamamışsa inkar etmiyor. Bakıyor yani sahih akla aykırı bir taraf var mı? Bunun akla aykırı tarafı neresi ki? Mesela sinek düştüğü zaman yemeğin içine veya suya tam batırın. Bunu şimdi sebebi hikmetini tam anlayamayabilir.
Hocam hadisin zaten metninde onun açıklamasında Allah Resulü'nün akabinde yapıyor. Onun bir kanadında zehir, bir kanadında şifa vardır. Yani batırdığınız zaman birbirlerini engellemek için yapıyorlar.
O hadisin metninde var mıydı yoksa daha sonrasında mı keşfedildi? Yani hadisin metninde öyle bir açıklama olduğunu hatırlamıyorum. Daha sonrasında yapılmış bir açıklama idi o. Zaten eğer o şekilde olmuş olsa bugünkü bilim bir şey keşfetmiş olmaz. Zaten hadis onu açıklamış olur. Her neyse sonuçta bundan ya aslında bu sorudan şunu anlamış oluyoruz. Demek ki bir muhaddis o güne kadar bulunamamış ise hadiste ifade edilen şeyin hikmeti onu inkar etmesi gerekmez. Henüz bilemiyoruz sebebini der. Bu akla aykırı demek değildir. Sebebini sen bilemiyorsan yani akla da aykırı demek değildir bu. Bilmemek başka bir şey, akla aykırı bulmak başka bir şey.
Hocam peki bu inkar etmemesiyle ravilerin sağlandığı da
tabii orada ravilere bakacak. Yani hem senede hem metne bakacak. Ravilere bakıyor. Ravilerde bir problem görmediği zaman yani hem sika raviler hem bir inkıta yok, bir şazlık yok, bir illet yok. Sahih hadis şartlarını taşıyor ise diyor herhalde şu anda biz bunu anlayamıyoruz. Belki ilerideki insanlar anlayacaklardır demesi gerekir. Doğru olan tavır da budur. Onun için bugün mesela bazı şeyler anlaşılamamış olsa bile bunun ileride anlaşılabileceğini de kabul etmemiz gerekir. Akla aykırı demek değil. Yani bugün biz anlayamıyorsak bu akla aykırı demek değil. Bu tamamen haddi aşmak olur yani.
Şimdi bu versu hadisle ilgili, versu haberle ilgili daha doğrusu. Burada sıralanmış olan şeyler aslında açıkça diyor ki metin tenkidi tamamen yapılmıştır yani.
Ona geleceğiz. Tabii zaten metin tenkidi yapılmaktadır. Evet. Bir başka alamet ya da kaide yani hadisin uydurma olduğunu gösteren basit bir amele büyük bir sevap vaat etmesi onun mevzu olduğunun bir alametidir. Ama mesela bazen sahih hadislerde de buna benzer şeyler vardır. Mesela günde 100 defa Subhanallah ve bihamdihi diyen kimsenin denizin köpüğü kadar günahı olsa bağışlanır. Veya mesela ona cennette bir hurma ağacı dikilir gibi bazı rivayetler var. Yani bu bunların evet az bir amele çok büyük bir sevap bahşedilmiş gibi görünüyor. Fakat yani sadece az bir amele büyük mükafat vaat edilmiş olması onun mevzu olduğunu göstermez. Ravilere gene bakılacak. Yani senet tenkidi mutlaka yapılacak. Bu tek başına bir delil değil yani. Başka delillerle birlikte tam bir delil olur. Bu da bir takviye olmuş olur. Yoksa yani günde 100 defa Subhanallah diyen veya La İlahe İllallah diyen kimselere bir takım büyük vaatlerde bulunuluyor. Mesela namazdan sonra tesbih çeken kimselere bir takım vaatlerde bulunuluyor. Şimdi bunlara da mevzu diyemeyiz. Sahih hadislerde gelmiştir. Ama belki bunların tevili vardır. Mesela günde 100 defa belki bunu her gün söyleyen kişiler için bu mükafat. Ya da mesela bu günahların bağışlanması olayı küçük günahlar şeklinde tevil edilmiştir. Çünkü büyük günahlar tevbe edilmeden kolay kolay affolmaz. Bir yani küçük ibadetle bir büyük günah bağışlanmıyor. Büyük günahın bağışlanması tevbeyle mümkün oluyor. Tevbe eder, Allah da tevbesini tabi kabul ederse. Tevbenin şartlarına uygun tevbe ettiyse Allah kabul eder tabi. Ama tevbenin şartlarına uygun tevbe etmemiş, mesela diyelim ki çok namaz kılmış. Yani o büyük günah bunu affettirmez. Namaz gibi bazı ibadetler küçük günahların, arada işlenen küçük günahların bağışlanmasına, otomatik olarak onların bağışlanmasını sağlıyor. Otomatik bir bağışlanma sistemidir o. Yoksa büyük günahsa tövbe lazım. Şimdi mesela küçük bir amele böyle yani günahlar bağışlanır, deniz köpüğü kadar olsa bile şeklinde bu gibi ifadeler, bunlar reddedilmez. Çünkü raviler sağlamdır. Hadis ilmi açısından hadis sahihtir. Reddedilmesini gerektiren bir şey yoktur. Sadece böyle az bir amele çok mükafat veriyor olması gibi bir durum söz konusudur. Bu da hemen onun mevzu olduğunu göstermez. Çünkü bu yalnızca bir alamettir yani. Kesin bir delil değildir. Yani az bir amele çok sevap vaat ediyor. O halde kesinlikle bu mevzudur. Hayır, böyle kesinlikle diyemezsin. Diyemezsin. Bu bir alamet olmuş olur. Eğer raviler sika ise, diğer hadis, sahih hadisin şartlarını taşıyorsa, o zaman bu tevil edilir. Burada yani küçük günahlar kastediliyor denilir. Mesela Kadir Gecesi ile ilgili onu imanla ve sevabını Allah'tan umarak geçiren, o gece ihya eden kimselerin günahlarının, geçmiş ve gelecek günahlarının, geçmiş günahlarının bağışlanacağına dair bir rivayet var mesela. Şimdi bu nasıl yorumlanacaktır? Yani tövbe ettiği için o gecenin hürmetine Allah da tövbesini kabul etmiş olabilir. Yani bir geceyi ihya edecek ve geçmiş günahları bağışlanacak. Ama büyük günahlar için değil bu. Büyük günahlar için ayrıca tövbe etmesi icap edecektir. Ama o gecede yapılan tövbelerin kabul olma şansı daha yüksektir. Yani demek istediğim, bazı tevil yolları varsa, hadis normalde sahih ise, tevil de mümkün ise, sadece yani az bir amele çok sevap vaat ediyor diye mevzu diyemeyiz. Tek bir buna dayanmak suretiyle bir hadis mevzu diye iddia edilemez. Yine bir başka alamet de ravilerden birisinin yalancı olarak tanınıyor olması. O hadisi mevzu yapar. Şahsi arzuları olan birisi yalancı olarak biliniyor, menfaatçi olarak biliniyor veya bir batıl mezhebin savunucusu olarak biliniyor. Kendi batıl mezhebinin lehinde bir şey söylüyor hadis olarak. Mesela diyelim ki bir Şii mesela diyor ki benden sonra imamınız Ali'dir, halifeniz Ali'dir. Şimdi bu yalan. Yalan. Çünkü zaten söyleyen Şii, yani Şii olduğu için yalancıdır demiyorum. Kendi mezhebinin lehinde söylediği için. Başka bir şey söylese olabilir yani. Yani ondan dolayı itham altında değildir çünkü. Zan altında değildir. Ama kendi mezhebine, mezhebinin görüşüne uygun bir şey söylediği zaman zan altında olur. Bu neye benzer? Mesela insan kendi çocuğu lehinde şehadette bulunamaz. Veya çocuğu kendi lehinde şehadette bulunamaz. Çünkü orada zan altındadır. Bir başkası lazım şahit olmalı. Onun gibi yani kendi mezhebinin lehinde, isterse mesela Şii olmasın, Hanefi olsun, yani mesela Şiilik meselesi değil. Bir Hanefi mesela diyelim ki kendi mezhebinin lehinde, ama hangi Hanefi? Yalan da söyleyebilen, böyle tanınan bir Hanefi mesela. Mezhebinin lehinde bir şey söylüyorsa bu kabul edilmez. Zaten yalancılığı biliniyor. Ama tabi Hanefi'den Hanefi'ye fark var, Şafi'den Şafi'ye fark var. Yani dürüst, muttaki bir insan ve mesela diyelim ki bir Hanefi imamının fetvasına dayanak olarak bir hadis söylüyor mesela, bu doğru olabilir, o ayrı bir şey. Ama yalancılıkla itham edilen birisi ise, özellikle kendi mezhebinin lehinde bir şey söylüyorsa, bunlar reddedilir. Mesela adam uydurmuş. Me'mun diye birine sormuşlar. Demişler Şafii hakkında görüşün ne? Şafii'ye tabi olanlar, İmam Şafii yani, tabi olanlar hakkında görüşün nedir? Ne dersin filan diye soruyorlar. Hemen bir hadis söylüyor. Ümmetim içinde diyor Muhammed bin İdris adında birisi çıkacak. Onun adı zaten budur yani, gerçek ismi. Böyle biri çıkacak, ümmetime şeytandan daha zararlı olacak. Yine ümmetim içinden Ebu Hanife diye biri çıkacak, o ümmetimin meşalesi olacak. Yani Peygamberimizin bu şekilde bir hadisi zaten olsaydı, bunu bütün dünya alem bilirdi, sahabe de bunu bilirdi ve onu beklerlerdi. Acaba o kim olacak diye herkes böyle dört gözle onu beklerdi. Yani yalancı olduğu zaten bilinen bir insan bunu söylüyor. Böyle kendi mezhep imamını göklere çıkartmak, diğer mezhep imamını da zor duruma düşürmek için uydurduğu besbelli. Mesela Sa'd bin Tarif adında birisi, oğlu okuldan geliyor ağlayarak. Oğlum niye ağlıyorsun diyor. Diyor öğretmen beni dövdü. Ben şimdi onlara gösteririm diyor. Başlıyor, Peygamberimiz buyurdu ki diyor. filan filandan en son Peygamberimize kadar hadisi ref ediyor. Yani merfu bir hadis olarak yani hem de söylüyor. Ondan sonra diyor sizin en şerlileriniz çocuklarınızın hocalarıdır, muallimleridir. Halbuki Peygamberimiz böyle bir şey söyler mi yani? Yani zaten yani Allah Resulü ilme düşkün, ilim öğrenin diyor ve çocuklarınıza ilim öğretin, onları hocalara gönderin. Mesela Bedir esirlerine Müslümanların çocuklarına 10 tanesine okuma yazma öğretirsen seni bağışlarım, azat ederim fidye istemeden diyen bir peygamber nasıl olur da böyle bir şey söyler? Adam o anda çocuğunu memnun etmek için ve o öğretmenlerin aleyhinde olmuş olsun diye uydurmuş böyle bir şey. Özellikle de Hazreti Ali'nin başa geçtiği yıllarda bu hadis uydurma faaliyetleri artmıştır. Yani Peygamberimizin 30 sene sonra yaklaşık olarak, Hicri 40-41 yıllarında. Çünkü onun dönemi, Allah rahmet eylesin, çok fırtınalı bir dönemdi. Ebu Bekir Sıddık zamanında evet bazı başka fırtınalar esti. Dinden dönme hareketleri, zekat vermeyenler falan. O da kendine göre biraz fırtınalı bir dönemdi ama yine de onun döneminde yanında Ömerler var, Aliler var, büyükler var yanında. Kimse fitneyi büyütemedi. Ama Hazreti Ali rahmetli yalnız kalmıştı biraz. Evet, onun da zamanında vardı sahabeden birçok kimse. Ama böyle çok fazla müdahaleci olabilecek, müdahil olabilecek insanlar azdı. Ve fitne kendisi aslında heybetli bir insan olduğu halde fitne zaten Hazreti Osman döneminde başlamış ve büyümüştü. Hazreti Ali'nin heybeti ve ilmi bile durduramadı. İşte o zaman herkes kendi taraftarları lehinde, Emeviler, Abbasiler, hepsi kendi tarafın destekleyici mahiyette böyle hadisler uydurdular. Yani hadis uydurma hareketinin başlangıcı bu hadiselerdir. Emevi Abbasi çatışmaları, Hazreti Ali taraftarı olanlar ve karşı tarafta olanlar, yani siyasi bir takım çatışmalar hadis uydurma hareketinde önemli bir amil olmuştur yani. Tabi o zaman Şia, şimdiki manada Şia değil de yani Şiatu Ali, Hazreti Ali'yi sevenler manasında, hariciler ve Ali taraftarları ve ekseriyet, cumhur diyebileceğimiz ekseriyet böyle birkaç kısma ayrılmışlardı. Bir parçalanma başlamıştı yani. O dönemde Allah'tan korkmayanlar tabii böyle dönemlerde daha fazla hadis uydururlar. Bu da gayet normal. Fıkıhçılardan da bazıları kendi görüşüne uygun aslında kendisinin fetvasını bir rivayete dayandırmak suretiyle aktaranlar olmuş. Yani normalde kendisinin fetvasıdır o. Yahut kendisinin yaptığı bir kıyastır. Aslında sonuçta bir insan görüşüdür, bir içtihattır. Fakat o bir içtihat olarak görülürse çok taraftarı olmaz korkusuyla içtihadın da ötesine geçirip bir rivayetle onu destekleme ihtiyacı duyanlar olmuştur. Aslında yaptığı şey kıyastır yani bir hadise dayanmamaktadır. Ama çok zayıf bir takım şeylere dayanma ihtiyacı duymuşlar ya da bazıları Allah'tan korkmayanlar bu şekilde kendi görüşünü destekleyici mahiyette bir takım rivayetlerde bulunmuşlardır. Ama tabii ki ilim adamları, samimi ilim adamları böyle bir şey yapmamıştır. Bunlar sadece fıkıhçı zannedilen, aslında fıkıhçı olmayan cahillerin yaptığı işlerdir. Bir kısmı da reislere yaklaşabilmek için, devletin büyüklerine yaklaşabilmek için onlara uygun, onların hoşuna gidecek hadisler uydurmuşlar. Mesela işte onlardan birisi, meşhur bir olay var. Gıyas adında birisi Halife Mehdi'nin huzuruna giriyor. Halife Mehdi de güvercinleri çok severdi. Onun huzuruna girdiği zaman bakıyor ki halife güvercinlerle oynuyor. Güvercinleri seviyor. Hemen başlıyor bir hadis söylüyor. Allah Resulü diyor, buyurdu ki ok, deve, at ve kuşlar. Ok, deve, at ve kuşlar. Kuş yarışlarından başkası için ödül almak helal değildir. Bu hadisin yani baş kısmı var ama son kısmı yok. Yani kuşlar yok içinde. Hadiste yani ok, deve, at bazı rivayetlerde gelmiş. Bu hadis 4 hadis kitabında mevcut. Fakat kuş yok yani içinde. Hadisin aslı böyle. Kuş olmaksızın rivayet edilmiştir. Halifenin gözüne girmek için böyle bir yalan uyduruyor. Halife de ona bir kese altın verilmesini emrediyor. Ondan sonra da diyor ki senin şu kafan var ya diyor, senin şu kafan var ya Resulullah'a iftira eden bir adamın kafasıdır diyor. Yani sen Resulullah'a iftira atıyorsun benim gözüme girmek için, kuşları da içine ekledin yani. Yani demek istiyor ki ben hadisi biliyorum, hadisin yani sonunda bu kuşlar kelimesi yok, bunu sen uyduruyorsun biliyorum ama ben sebep oldum senin bunu uydurmana. O yüzden sana bu altınları veriyorum. Ondan sonra da emrediyor kuşların kesilmesini. Bir daha da kuşlarla oynamayacağım diyor. Senin gibiler böyle hadis uyduruyor benim gözüme girebilmek için. Şimdi garip bir şey yani Halife Mehdi'nin yapmış olduğu şey. Çok garip bir şey yani bu adama iyi bir değnek vurduracağına, bunu hapse attıracağına, ceza vereceğine bir de memleketin altınlarını böyle bir yalancıya veriyor. Sen bir kere babanın malı değilsen bu altını nereden veriyorsun? Babanın malından mı veriyorsun yani? Bir. İkincisi, yalancı adama mükafat mı verilir? Sen böyle yaparsan o zaman böylesi adamlar çoğalır. Yarın gelir bir tane daha söyler. Gene mi bir altın daha vereceksin? Bir kese altın daha mı vereceksin? Milletten vergi topluyorsun. Ondan sonra tutuyorsun böyle yalancılara bu paraları dağıtıyorsun. Kimin malını kime veriyorsun yani? Yani tabi bu bizim konumuzun dışında da yani bazı padişahlar olsun, halifeler, halife adı altında bazı padişahlar olsun. Bunlar milletin malını kendi babasının malı gibi böyle kullanma hakkını kendilerinde görmüşler. Onun için bunlar elbette ki bu gibi uydurma hadisleri uyduranların uydurmalarını çoğaltmıştır. Mesela 4000 hadis uydurdum diyenler kendilerine itiraf etmişler. Adam idama götürülürken diyor ki dininizde helali haram, haramı da helal etmek için 4000 hadis uydurdum diye bağırıyor millete. Yani gıcık verir gibi. Yani sizi böyle aldattım haberiniz bile olmadı. Siz beni şimdi öldürüyorsunuz ama ben size yani yapacağımı yaptım zaten. Münafık, zındık. Bu şekilde 14 bin hadis uydurduğunu itiraf edenler, 4 bin hadis uydurduğunu itiraf edenler, bunlar olmuştur. Bununla ilgili olarak da bazı kitaplar yazılmıştır. Mesela İbn-i Cevzi'nin Kitab-ı Mevduat'ı, mevzu hadislerle ilgili yazmış olduğu ve buna benzer bazı kitaplar var. Bunların içerisinde en meşhurlarındandır bu İbn-i Cevzi'nin kitabı. Ve İbn-i Cevzi, Cevzakani'nin talebesi ve Cevzakani'nin de metodu sünnete aykırı gördüğü her hadise mevzu damgasını vurur idi. Sünnete aykırı görüyorsa hadisi, yani halbuki sünnete aykırıysa ne olur, çok çok olsa olsa şaz olmuş olur değil mi? Yani sünnete aykırı göründüğü zaman hemen böyle mevzu damgası vurulamaz. İcabında zayıf sınıfına sokulabilir. Ama mevzu demek için başka deliller de icap eder. Öyle kolay değil yani mevzu demek. Ravilerinden birisi yani yalancı mı? Hayır. Diyelim ki sahih sünnetlere aykırı. O zaman şaz olur. Veya münker olur. Ama yani şaz, yani buna hemen mevzu demek doğru olmaz. Ve sonra senin aklına göre hani aykırı gibi zannediyor olabilirsin ama aslında aykırı olmayabilir yani. İşte İbn-i Cevzi de üstadının izinden gittiği için Müslim'deki bir hadise uydurma demiştir. Bu İbn-i Cevzi için büyük bir hatadır. Sahiheyn'de mevzu hadis yoktur. Hatta Kütüb-i Sitte'de, hatta Kütüb-i Seb'a'da mevzu hadis, özellikle Sahiheyn'de mevzu hadis yoktur. Kütüb-i Tis'a'da hatta 9 hadis kitabında belki birkaç tanesi üzerinde tartışma olmuştur. İbn-i Mace'de özellikle, İbn-i Mace'nin bazı hadisleri konusunda. Ama bu çok nadirdir. Dolayısıyla Sahiheyn'de, Buhari ve Müslim'de mevzu hadisin olmadığı kesindir. Bazı hadisler şahit olarak getirilmiş olanlar sahih mertebesinde değilse de Buhari Müslim'in bazı ravileri de tedlis yapanlar varsa da, fakat yine de bunlar tedlisi kabul edilecek olan ravilerdendirler. Tedlis reddedilecek olanlardan değil. İbn Cevzi üstadının izinden giderek sünnete aykırı gibi gördüğü bir hadis görmüş Sahih-i Müslim'de ve bunu da reddetmiş, mevzu iddiasında bulunmuştur. İbn Hacer, büyük muhaddis, İbn Hacer bu hadisi incelemiş. Hadisin sahih olduğunu tespit etmiştir. Ve diyor ki İbn Cevzi'nin o mevzu hadisleri topladığı kitabın mevduatını okudum. Bir tek bu hadise, sahiheyindeki hadislerden bir tek buna mevzu dediğini gördüm. Ve bu da onun için büyük bir hatadır, gaflettir diyor. Ondan sonra hadisin sahih olduğunu ispatlıyor. İbn Hacer'in hadis ilmindeki yeri bilinir. İbn Hacer Askalani muhaddistir ve bütün yani muhaddisler tarafından otorite olarak kabul edilen birisidir ve Müslim'in hadisinin sahih olduğunu ispat ediyor ve İbn Cevzi'nin görüşünün yanlışlığını söylüyor. İmam Suyuti de aynı şekilde İbn Cevzi'nin hata içerisinde olduğunu söylemiştir. Ve İmam Suyuti İbn Cevzi'nin Müsned'in hadisleri hakkında da 24 yani İbn Hacer 24 hadise Müsned Ahmed'in yani İmam Ahmed'in Müsned'indeki 24 hadisin mevzu olarak iddia ettiğini İbn Hacer söyler. Yani İbn Cevzi 24 hadise mevzu diyor İmam Ahmed'in Müsned'indeki. İbn Hacer bunu da reddeder ve İmam Suyuti hatta biraz daha bulmuştur sonra 36 hadise mevzu dediğini, yani Müsned-i Ahmed'de bulunan 36 hadise mevzu dediğini söyler ve bunların da mevzu olamayacağını İmam Suyuti de ifade etmiştir ve bu konuyu açıklayan bir kitap yazmıştır. Yani İbn Cevzi çok sert bir yöntem izliyordu. Kendince sünnete aykırı bulduğunu mevzu görüyordu ki bu ilmi bir yaklaşım da değildir ve kabul edilmiş bir yaklaşım tarzı değildir. Ve yine Suyuti bununla ilgili kitabında İbn Cevzi'nin kitabında 124 hadis kadar hadisin Kütüb-i Sitte'deki Buhari ve Müslim dışında diğer 4 kitabın 124 hadisin mevzu sayıldığını tespit etmiş. Bunların ne kadar hata olduğunu ifade etmiştir. Yani Tirmizi, Nesai, Ebu Davud ve İbn-i Mace'de toplam 124 kadar mevzu hadis olduğunu İbn-i Cevzi iddia etmiş ve İmam Suyuti de bunu reddetmiştir. İbn-i Hacer de bunlar reddetmiştir. Yani İbn-i Cevzi'nin tabi mantığında bir problem var. Öyle olunca o mantığa göre tabi hadis mevzu olmuş oluyor. Şimdi mesela birisi kalkıp dese ki işte İbn-i Cevzi filan hadisin mevzu olduğunu söylemiştir. E peki öyle demiş diye öyle mi yani? Ben şunun için bunu söylüyorum. Bazı kimseler sanki bazı hadisleri inkar edebilmek için tarihte ona mevzu demiş birisini arıyorlar yani. Aslında ona çok da hürmet ettiğinden de değil, çok da sevdiğinden de değil, çok güvendiğinden de değil. Ama zaten kendisi de ona mevzu demek istiyor. Öyle bir şey arıyor tarihte. Hangi alim acaba onu tenkit etmiş ve o hadisi reddetmiş? İşine geleni. Şimdi İbn-i Cevzi diyelim ki Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mece'deki 124 hadise diyelim mevzu demiş. Demiş de peki diğer imamlar ne demiş? Diyelim ki mesela İbn-i Cevzi Sahih Müslim'deki bir hadise mevzu demiş. Demiş de diğer muhaddisler ne demiş acaba? Yani kalbinde bozukluk olanlar ayetlerin hangisine uyuyorlardı? Müteşabih olanlarına. İstediği gibi orada at oynatabiliyor çünkü. Şimdi böyle kalbinde eğrilik olanlar böyle bakıyor mesela tarihte kim var böyle ona buna devamlı mevzu diyen. İşte İbn Cevzi mesela diyelim tanınmış bir alim ya. İşte onu oradan hemen alıyor. Diyor ki zaten o da bunu demişti. Aslında onu taktığından da değil. Aslında kendisini bile ondan da üstün görüyor da. Aslında yani kendine dayanıyor aslında. İbn Cevzi'ye de dayanmıyor. Kendi kafasına dayanıyor da İbn Cevzi'yi de takviye olarak kullanıyor yani. Kendi işine geldiği yerde İbn Cevzi'yi de kullanıyor. Diyelim ki İbn Cevzi öyle demiş. Olabilir. İbn Cevzi öyle demişti. Öyle demek mi yani? Diğer muhaddisler ne demiş? Ona niye bakmıyorsun? İbn Hacer de İbn Cevzi hata etmiştir diyor. Gaflette bulunmuştur diyor. Onu niye söylemiyorsun? İmam Suyuti de diyor ki evet İbn Cevzi hata etmiştir. Bu hadisler mevzu hadis değildir. Zayıf sınıfına sokabilirsin belki ama mevzu diyemezsin. Yani bazı insanlar böyle adeta bahane arıyor gibi bir şey. Demek ki İbn Cevzi'nin bu kitabın mevduatı yani bu kitap bu görürseniz, okursanız veya birisi bundan bahsederse işte İbn Cevzi zaten şu hadise mevzu diyor falan. Diyor tamam ama onun da bu sözünü bütün alimler reddediyor yani. O diyor diye öyle demek mi oluyor yani? Yani İbn Cevzi Sahih Müslim'deki bir hadise geri kalan 4 hadis kitabındaki Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace'deki 124 hadise ve İmam Ahmed'in müsnedindeki 24 İmam İbn Hacer'in saymasına göre, İmam Suyuti'nin saymasına göre 36 hadise mevzu diyor. O yüzden alimler İbn Cevzi'nin bu kitabı hakkında derler ki İbn Cevzi'nin bu kitabı mevzu olmayanları mevzu gösteriyor. Bu yönüyle tehlikeli. İstifade de edilir ama böyle bir tehlikesi de var. Uydurma olmayan hadisleri uydurma gibi gösteriyor. Yine mesela İmam Hakim'in müstedreki, müstedrekler neydi? Buhari ve Müslim gibi mesela önemli bir kaynağı, yani önemli hadis imamlarının şartlarına, Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun olup da onların kitaplarını almadığı hadisleri alan kitaplar, toplayan kitaplar. Mesela bunların içerisinden en meşhur olan Hakim'in müstedreki. Onun hakkında da derler ki yani İbn Cevzi'nin hatası, İbn Cevzi'nin kitabının tehlikesi sahihleri sahih değil uydurma gibi gösteriyor ya da zayıfları uydurma gibi gösteriyor. İmam Hakim'in müstedreki de sahih olmayanları sahih gibi gösteriyor. Yani Buhari ve Müslim'e göre bu sahihtir dediği zaman belki de onlara göre, yani onlar hayatta olsa belki de hayır bana göre bu sahih değil diyecek. Ama hayatta olmadığı için söyleyemiyor. Ve orada görenler sahih ve Buhari ve Müslim'e göre sahihtir zannetmiş oluyor. Belki de sahih değil onlara göre yani. Ve şimdi burada bir de şöyle bir konu var. Bazı kimselerin mevzu olarak kabul ettiği aslında müdreç olanlardır. Ya mesela diyelim ki ravi yani hadis şeyhi mesela hadisi söylerken araya bir kendi cümlesini katıyor, açıklama yapıyor. Yazanlar ise onun da hadis zannediyor. Onu da yazıyorlar. Ondan sonra sahih hadisin içerisine normal bir insan cümlesi karışmış oluyor. Bu gibi bunlar müdreç, yani içine girdirilmiş, idraç edilmiş hadisler. Normal hadisin metni içerisine bir başka sözün girmiş olması. Bunları mevzu olarak mı kabul edeceğiz yoksa müdreç hadis olarak mı? Müdreç olarak kabul edildiği zaman zayıf hadis. En azından yani öyle bir zayıflık olmuş olacak, öyle bir olumsuz noktası olduğu için buna müdreç demek gerekirken bazıları buna mevzu demiştir. Yani evet, o kısmı tabii ki peygambere ait değildir. Tamam, ama bunun tamamı uydurmadır denilemez. Tespit edilmişse o kısmı sadece, bu kısım müdreçtir, yani sonradan hadise girmiştir denilir. Mesela İbn-i Mace'de geçen bir rivayette, gece çok namaz kılan yüzü gündüz güzelleşir. Bu olay nasıl? Bu hadisi söyleyen kişi Şerik adında birisi hadis yazdırıyormuş hadis talebelerine. O sırada bir genç içeriye giriyor, Sabit diye bir genç. Güzel yüzlü, çok ibadet eden, nurlu bir genç içeriye giriyor. Onu görünce diyor ki, işte bunu söylüyor. Hadisi aslında başka bir hadis söylüyormuş o sırada. Onlar yazarlarken o da bekliyor, hani onlar yazsınlar diye. Beklerken içeri biri girince bunu söylüyor. Gece çok ibadet eden yüzü gündüz güzel olur. Yani bu genç o yüzden böyle güzel. Kendi görüşü, kendi sözü aslında bu. Ama herkes yazıyor ya o sırada. Hemen onu da yazmışlar. Onu da hadisin devamı zannetmişler. Bu tarzda olanlar, bunlar müdreç hadistir. Yani içine bir şey karışmıştır. Ve yalancı bir ravi değildir. Ama talebeler o sırada hata etmiştir. Ya da hadis şeyhi hadisi söylerken araya başka bir laf karıştırmamalı. Ama onların anlayacağını düşünüyor herhalde o sırada. Farkına varmıyor ya da o sırada içinden geldiği gibi bir şey söylüyor. Onlar da yanlış anlıyorlar. Şimdi bunlara mevzu denilecek mi? Bu tür hadisleri İbn-i Hacer müdreç hadis sayar. Ama işte bazıları bunları uydurma. Mesela İbn-i Salah bu gibi hadisleri uydurma kabul eder. Dolayısıyla şimdi mesela İbn-i Salah'a göre o zaman İbn-i Mace'de böyle bir mevzu hadis olmuş olacak. Halbuki buna mevzu dememek mümkün. Yani müdreç sınıfına sokabiliriz. Çünkü hadisin baş kısmı, son kısmı doğru. Arada bir cümle var böyle. Yani bunun bu kısmında sonradan girme olduğunu, idraç edildiğini söyleriz hadisi müdreç hadis sınıfına sokup, yani zayıf hadislerden olmuş olur. Geri kalan kısmı sahih olarak başka bir rivayette gelmişse bu şahit olarak kullanılabilecektir. Dolayısıyla buna mevzu hadis denmezse eğer, mevzu denirse artık kullanılamayacaktır.